İncil'de pastoral mektuplar diye adlandırılan 3 mektup vardır değerli dinleyicilerimiz. Bunlar 1 ve 2. Timoteos'a ve Titos'a mektuplarıdır. Bu programımızdan başlayarak önümüzdeki günlerde ve haftalarda 1 ve 2. Timoteos'a mektubun yorumunu yapacağım. Pavlos'tan Timoteos'a 1. mektup bizi Pavlos tarafından yazılmış olan yeni bir mektuplar serisiyle tanıştırır. Bu mektupların üçü bir aradadır. Az önce de belirttiğim gibi bunlar 1 ve 2. Timoteos'a mektubu ile Titos mektuplarıdır. Bu mektuplara yerel kiliselerle ilgili oldukları için önderlere yazılan mektuplar da denir. Örneğin bu mektupların Efeslilere yazılan mektupla tezat oluşturduğunu görürsünüz. Pavlos orada kiliseden Mesih'te olan imanlıların bedeni olarak ve kilisenin bulunduğu görkemli durumdan söz eder. Mesih'in bedeni olan inanlılardan kurulu olan kilise görünmez ama kendisini yeryüzünde yerel topluluklarda, kiliselerde gösterir. Şimdi bir binaya kilise kulesi ve onun içinde çan eklenir ve binanın içine bir kürsü ile ilahi korosu konursa bunun yeni antlaşmaya göre bir yerel kilise olmadığı görülür. Bunun için gerekli bazı özelliklerin olması gerekir. Buradaki üç mektup yani 1 ve 2. Timoteos ile Titos mektupları Pavlos ile çalışmış olan iki genç vaize yazılmıştır. Bu iki genç Timoteos ve Titos'tur. Bu iki genç Pavlos'un meyvesinin bir parçasıydı. Yani onlar Mesih'e Pavlos'un hizmetiyle yönlendirildiler. Onlar Pavlos'un yardımcıları oldu ve o da onları yerel kilise konusunda eğitti. Pavlos 3 mektupta da iki önemli konuyla ilgilenir. Kilisenin sözleri ve kilisenin hareketi. Zira kilisenin içinde tapınma doğru olmalı ve dışında da iyi işler görülmelidir. Evet, kilisenin sözleri ve kilisenin hareketi. Kilisenin içerisinde tapınma öğreti doğru olmalıdır. Aynı zamanda kilisenin dışında da iyi işler görülmelidir. İçeride tapınma ve dışarıda da iş vardır. İşte kilise kendisini bu şekilde göstermelidir. Pavlos, 3 mektubun her birinde bu iki konuyu ele alır. Örneğin 1. Timoteos'un 1. bölümünde iman, kilisenin imanı, kilisenin öğretisi vardır. 2. bölümde kilisenin düzeni görülür. 3. bölüm ise kilisenin önderleriyle ilgilidir. 4. bölüm imandan dönenleri, 4 ve 5. bölümler ise önderlerin görevlerini anlatır. 2. Timoteos mektubunda ise Pavlos 1. bölümde kilisenin sıkıntısını, 2. bölümde kilisenin etkinliğini ele alır. Daha sonra kilisenin imandan dönüşüyle kilisenin bağlılığı konuları 3 ve 4. bölümlerde geçer. Titos mektubunda da aynı konu vardır. 1. bölümde kilisenin düzeni, 2. bölümde kilisenin öğretisini ve 3. bölümde de kilisenin iyi işleri anlatılır. Böylece kilisenin yani inanlılar topluluğunun içinde iman, dışında da hareket, eylem görülmüş olur. Kilise değerli dinleyicilerimiz bugün kendisini yerel bir toplulukta gösterir. İlkin bir bina inşa eder. Pavlus'un döneminde bir binaları yoktu. Buna ihtiyaçları da yoktu çünkü kiliseler yapmıyorlardı. Yani kilise binaları inşa etmiyorlardı. Pavlus'un Efes'te Tiranus okulunu kullandığını ki kiralamış da olabilir, biliyoruz. Her gün öğle uykusu zamanında toplantı salonunu kullandığını zannediyorum. İnsanlar onun vaazını dinlemek için her yerden geldi. Bu yerel bir topluluk olarak nitelendirilebilir ve Efes'te yerel kilise oldu bu. Yerel bir topluluk olmak için kilisenin bunu karakterize etmesi için belirli şeylere sahip olması gerekir. İmanı olmalı ve öğretisi doğru olmalıdır. İman ve doğru öğreti, sağlıklı öğreti. Bu mektuplarda Pavlos'un mesajını özetleyen iki ayet vardır. Ben diyor 1. bölüm 3. ayette, Makedonya'ya giderken sana Efes'te kalmanı öğütlemiştim. Öyle ki aykırı öğretiler, yanlış öğretiler yapmasınlar diye belli kişilere buyruk verebilesin. Bir kilisenin değerli dinleyicilerimiz, doğru öğretiye, sağlam öğretiye sahip olması çok çok önemlidir. Bir binaya dikilen bir kulenin o binayı yerel bir kilise yapmayacağını söylediğimde anlatmak istediğim buydu. Pavlos daha sonra bu genç vaize şöyle dedi. Eğer gecikirsem, Tanrı evinde nasıl davranılması gerektiğini bu yazı sana açıklıyor. Tanrı evi diri, Tanrı'nın kilise topluluğu gerçeğin direği ve desteğidir. 1 Timoteos 3.15 Yerel kilise, Mesih'in bedeninin üyeleri olan inanlılardan oluşur. İşlevlerini yerine getirmek için önderliğe ihtiyaçları vardır. Birinin yerleri süpürme, diğerinin soba yakma, bir diğerinin de sandalye masaları sıraya koyma görevine getirilmesi gerekir. Hizmet ettiğim ilk küçük kilisede bazen kiliseyi süpürdüm, sandalye ve masaları sıraya koydum. Kilisenin bitiminde de yeniden ortalığın süpürülmesine, temizlenmesine, sandalye ve masaların toplanmasına yardım ettim ve halen de etmekteyim. Bu hizmetler değerli dinleyicilerimiz, elzemdir. Bir ilahi korosu ve bir koro önderinin olması da gerekli ve güzeldir. Bunlara ek olarak Pavlos, bir kilisenin düzenli olması için görevlilerin olmasının da elzem olduğunu söyleyecektir. Görevlilerin olması ve onların da bazı özelliklere sahip olması gerekir. Kilise düzenli bir şekilde görevini yapmalı ki toplumda kendisini iyi işleriyle gösterebilsin. Bu ne yazık ki birçok yerde olması gereken bir ideal olarak kalıyor. Çünkü yerel kilise daima yapması gerekeni göstermiyor. Önderlere, çobanlara, vaizlere yazılan bu mektuplardan kilisenin büyük mezhepleri tarafından kullanılmakta olan 3 farklı kilise yöntemi çıkmıştır. Bunları da burada söylemem gerekiyor. Kiliseler eskiden kilise yöntemleri konusunda olduğu kadar hiçbir öğreti konusunda ayrı düşmediler. Yani yerel kilise işlevini nasıl yapmalı konusu. Yani bu 3 mektuptan 3 farklı yönetim biçimi çıkmıştır ki buna şaşmaktan kendimi alıkoyamıyorum ama bunu yaptılar. 1. Tepede bir ya da birkaç kişinin yani erkeğin olduğu piskoposluk sistemi vardır. Katolik kilisesi bu kişiye papa der. Diğer kiliselerde ona baş piskopos denir. Birkaç önder varsa onlara piskopos yani gözetmen adı verilir. İngiltere kilisesi ve diğer bazı kiliseler piskoposluk sistemini izlerler. Yerel kilisenin dışında ama tepede olan kişiler tarafından denetlenir. 2. Bir diğer kilise sistemi ise ihtiyarlar meclisince ya da temsilciler tarafından yönetilen sistemdir. Yerel kilise üyelerden belirli kişileri, ihtiyarları, görevliler olarak seçer ve yerel kilisenin yönetimi de bu kişilerin elinde olur. Ne yazık ki kiliseler yerel kilise düzeyinin üstünde olan bir organizasyon tarafından birbirine bağlanır ve bu organizasyon da yerel kiliseyi denetler. Üçüncü kilise yöntemi ise gözetmenlik, piskoposluk sisteminin tersidir ve buna cemaat ya da topluluk sistemi denir. Bunu Baptist ve cemaatsal kilisesinde görürsünüz. Kararı verenler ve kontrolü elde tutanlar kilise üyeleridir. Tüm kilise üyelerin alınmasında ve yerel kiliseyi ilgilendiren her konuda oy verir. Bu mektuplarda yazılan aynı sözlerden nasıl olup da 3 farklı kilise sisteminin çıktığını belki de merak ediyorsunuzdur. Tabii ki belirli sözcükler farklı farklı yorumlandı ve bu yüzden bunlar bu şekilde ortaya çıktı. Bu mektuplar üzerinde çalışırken çeşitli yorumlara dikkat çekmeye çalışacağım değerli dinleyicilerimiz. İşin ilginç tarafı başlangıçta bu 3 sistemin birlikte işlev görmesi ve sonucunda başarılı olmasıydı. Ama son yıllarda bu 3 sistem birlikte eskisi kadar başarılı olamadı. Bu 3 sistemin üyeleri içsel bir çekişme, düzensizlik ve anlaşmazlık olduğunu söylüyor. Peki hata nerede? Hemen biri bozuk olan sistem diyor. Hristiyan bir ülkede bu sistemin temsilcisi olan sivil bir hükümet için bu ilginç bir sorudur. Hristiyan dünyası hükümetleri kilise sistemini örnek aldı. Bildiğiniz gibi ilk sömürgeler, koloniler yani, bir kral istemedi. Bu onların bildikleri tek hükümet şekliydi ve kraldan yeteri kadar çekmişlerdi. Diktatörlük istemediler ve halkın da yönetmesinde isteksiz davrandılar. Bugün herkesin oy verme hakkından söz edildiğini duymanız size garip gelebilir. Sömürge zamanında kadınlar oy vermedi. Toprak sahibi olmayan erkekler de oy vermedi. Sadece malı mülkü olanlarla belirli bir sınıfa mensup olanlar oy verdi. Sömürgelerin kendilerini yönetecek bir kral istememelerinin nedeni insan doğasına ve birbirlerine güvenmemelerinden kaynaklanıyordu. Biz bu adamların hakikat olduklarını düşünüyoruz. Onlar insandılar ve yetersizlikleri vardı. Birbirlerine güvenemediler. Bu nedenle de gücü bir kişinin eline bırakmadılar. Gücü halkın eline vermeye de korktular. Çünkü halka da güvenmediler. Bu siyasetçinin çoğunluğun hata yapmayacağı ya da halkın sesi Tanrı'nın sesidir söylemiyle çelişir. Açıkçası bu doğru değildir. O zaman kilise sistemleri neden çalışması gerektiği gibi çalışmıyor? Size şunu söylemek istiyorum. Umarım söylemek istediğimi yanlış anlaşılmadan net bir şekilde ifade edebilirim. Pavlos'un bu mektupta yönetim şeklinin önemli olduğunu ama yönetimdeki kişinin karakterinin de daha önemli olduğunu söylediğine inanıyorum. Evet, bunun altını tekrar çizerek vurgulayayım. Pavlos bu mektupta yönetim şeklinin önemli olduğunu söylüyor. Ama bunun yanında yönetimdeki kişinin karakterinin daha önemli olduğunu vurguluyor. Bu mektuplar görevlilerin ciddi ve tek eşli olması gibi bazı özelliklere sahip olmalarının altını çizer. Aranılan bu özellikler elzemdir ve yerel kiliselerdeki tartışmalarında konularını oluşturur. Burada 30 yıllık önderlik görevinde değerli dinleyicilerimiz, tartışıldığını hiç duymadığım daha önemli bir şey vardır. Ve bu da görevliler için en temel olan gerekliliklerdir. Pavlos bize görevlilerin ruhsal olmaları gerektiğini anlatmaya çalışıyor. Evet, Tanrı'nın işinde, Tanrı'nın kilisesinde görev yapacak olan kimselerin ruhsal olmaları gerekir. Çünkü yetki sahibi olan kişilerin bulunduğu makamlardaki kişilerin doğru olmadığı durumlarda hiçbir sistem işlemez, doğru gitmez. Eğer bu kişiler doğru değilse sistem, ki hangi sistem olursa olsun, işlemez. Değerli dostum, sistem ancak doğru kişiler aracılığıyla işler. Eğer kişiler doğru değilse o sistemde ne kadar iyi olursa olsun işlemez. Dostum, işte sorun budur. Bugün hem siyasetteki hem de kilisedeki sorun budur. Bir kişiyi seçtiğimiz zaman o kişi çağrıldığı görevinde başarılı olmalı ve önderlik yetkisine sahip olmalıdır. Bunların aranılması gerekli iyi özellikler olduğunu düşünüyorum ama özellikle onun kilise hizmetinde ruhsal biri olmasında kararlı olmamız gerekir. Kiliseye, yani inanlılar topluluğuna önderlik edecek birinin, bir vaizin, bir önderin, bir çobanın %100 ruhsal olması gerekir. Bu alanda olgunlaşması, büyümesi ve ruhsal olması gerekir. Pavlos ruhsal görevlinin iki özelliğini vurgulayacaktır. İman adamı olmalı ve kendisini güdüleyen faktörün sevgi olması gerekir. İman ve sevgi. Bu iki özellik onun yaşamında hayata geçmemişse, ne kadar büyük yetkilere sahip olursa olsun, ne kadar çok bilgiye sahip olursa olsun, ne kadar yetkiye ve yeterliliğe, konuşma gücüne sahip olursa olsun, kilisede işlevini yerine getiremez. Bir kimsenin kilisede işlevini yerine getirebilmesi için imanı ve sevgisi olmalıdır. Bu, en sade şekliyle şu anlama gelir. Görevlilerin yetkisi aslında yetki değildir. Pavlos kilisede bir ihtiyar ya da gözetmen yapıldığınızda görevinizden dolayı böbürlenebilir ve kendinizi yetkili hissedebilirsiniz diyor. Ama yine aynı Pavlos size aslında hiçbir yetkiye sahip olmadığınızı söylüyor. Peki o zaman ne demek istiyor? O Mesih'in kilisesinin başı ve kutsal ruhun da yönlendirici olan olduğunu ifade ediyor. Görevli kendi isteklerini hiçbir şeyde yapmamalı. Her şeyde Tanrı'nın isteğini aramalıdır. Bu onun bir iman adamı olması gerektiğini dile getirir. Ve de kendisini güdüleyenin sevgi olması gerekir. İman ve ikincisi sevgi. Tabii bu demek değildir ki etrafta dolaşıp milletin sırtını sıvazlasın. Ama o kilisede Mesih'in isteğini yerine getirsin. Onun işi kilisenin başının Mesih olduğunu göstermektir. O mütevelli heyeti yani yönetim kurulu toplantılarında saatlerce kilisenin ruhsal iyiliğiyle ilgisi olmayan ufak tefek şeylerden konuşup durduk. Ama kendisinin ruhani olduğunu sanan dik kafalı görevlinin istekleriyle uğraşıp durduk. Böyle birinin yapması gereken şeyin Mesih'in isteği olduğundan haberi bile yoktur. Çünkü Mesih'in isteğini hiç aramamıştı. Kendi isteğinin doğru olduğunu sanarak bütün gayretiyle bizzat kendi isteğine hizmet ediyordu. Dostum, bugün yerel kilisenin başı İsa Mesih'tir. Bunu daha ilk ayette Pavlos'un ona Rab İsa Mesih demesinde görürüz. O Rab'dir ve bunun da onun bir numara olduğu anlamına geldiğini anımsayın. Rab İsa zamanında şöyle dedi. Neden bana Ya Rab, Ya Rab diyorsunuz da söylediklerimi yapmıyorsunuz ya da uygulamıyorsunuz? Bugün kilisede çok insan ona Rab diyor ama hiç de onun izinden gitmiyorlar. Kilisede görevli olmak demek, Mesih'in isteğini, onun buyruklarını ve onun arzularını yerine getirmek demektir. Yerel kilisenin başı odur. Bugün gerekli olan da budur. Bu nedenle hiç kimseyle, kilisesindeki yöntemle ilgili tartışmaya girmenin hiçbir yararı yoktur. Eğer siz, değerli dostum, sizinkinin en iyisi olduğunu düşünüyorsanız sorun yok. O yolda gidersiniz. Doğru adamlar olduğu takdirde o sistem yürüyecektir. Eğer yanlış kişiler varsa hangi sistem olursa olsun o sistem yürümez. Doğru adamlar olduğu zaman doğru düşünce, doğru eylem, doğru tutum davranış olduğu zaman o sistem yürür kardeşim. Bugünkü Batı dünyasındaki kiliselerde var olan sorun ruhsal olmayan görevliden kaynaklanır. Kilisenin işinin Rabbi dünyaya göstermek olmasına karşın Mesih'i göremeyişimizin nedeni de budur. 1. Timoteos'ta yerel kilisenin gerçek yüzünü görüyoruz. Tabii bunda kilisenin gerçekten Rab İsa Mesih'in kilisesi olup olmadığına karar verecek olan önderlerinin karakterleri ile kapasitelerinin etkisi olduğu için bu özellikler vurgulanır. Evet değerli dinleyicilerimiz, özetlersek İncil'de pastoral mektuplar diye adlandırılan 3 mektup vardır. Bunlar 1 ve 2. Timoteos'a ve Titos'a mektuplarıdır. Bunlara çobanlık görevi mektupları diyebiliriz. Bu önemli 3 mektupta inanlılar topluluğuna çobanlık eden vaizlere verilebilecek öğüt, öneri ve yüreklendirmelerden daha da geniş kapsamlı bilgi iletilmektedir. Yine de bunlardaki ana konu inanlılar topluluklarında eğitim, düzen, yöntem, yönetim ve disiplin konularıdır. Mektupların yazarı haberci Pavlos'tur. Tanrı Pavlos'u uluslara haberci olmaya çağırdı, onu bu işe atadı. Pavlos'un çok yönlü habercilik uğraşları arasında görülen özelliklerden biri de Tanrı hizmetinde gençleri yanına almak, onları eğitmek, yüreklendirmek, ilerideki hizmetlere hazırlamaktı. Genç Timoteos ve Titos da Tanrı sözünü, Tanrı öğretisini iyi bilen Pavlos gibi bir habercinin yanında öğrendiler. Bu iki gençten Timoteos, Efes topluluğunda, Titos ise Girit adasındaki inanlılar topluluğunda çobandılar. Haberci Pavlos, iyice yaşlanmış, Roma'da Nero'nun kılıcıyla yaşamını Mesih'e iman ettiği için vermeye doğru gidiyor. Çobanlık görevi mektuplarının yazılış tarihi, özellikle 1. Timoteos'a ve Titos'a yazılan mektupların yazılış tarihleri birbirlerine yakındır. Bazı yeni antlaşma uzmanları Pavlos'un yaklaşık 62 yılında özgürlüğüne kavuştuğunu, hemen önceki yerlere ayrıldığını, bu arada batıda İspanya'ya kadar gitmiş olabileceğini varsaymaktadır. Üç mektup bu özgürlük döneminin sonlarına doğru yazılmış olabilir. Ama karşımızda kesin bir yolculuk bilgisi ve tarih bulunmadığı da unutulmaması gerekir. Habercilerin işleri son bulduktan sonra yaklaşık 62'de, 1. yüzyılın sonuna varıncaya dek Mesih inanlılarının çalışma ve imparatorluğun her yanına yayılma konusunu ayrıntılarıyla ele alan hiçbir belge bulunmuyor. Eldeki bilginin önemli bir kesimi yeni antlaşmadaki mektuplarla vahide rastlanan ve bazı yararlı ipucu sağlayan değinmelerden kaynaklanmıştır. Kuşkusuz bu bilgi yeterli değil. Bazı durumlarda da kilisenin babaları olarak tanınan o ilk iman öncülerinin yazılarında bu döneme ilişkin değinmelere rastlanmaktadır. Roma imparatorlarının Mesih inanlılarına ve tüm inanlılar topluluklarına karşı baskıları, saldırıları giderek yoğunlaşıyor. Yaklaşık 64 yılında Nero'nun yönetimi döneminde en korkunç aşamaya varıyor. Yeni antlaşma bilgini William Ramsey, Pavlos'un 67 yılında Roma'da kılıçla öldürüldüğünü belirtmektedir. Çobanlık görevi mektuplarından şu bilgileri ediniyoruz. Pavlos Efesos'a gelir, buradan Makedonya'ya giderken Timoteos'u Efesos'ta bırakır. Ama yeniden kısa zamanda yanına dönmesini ummaktadır. Daha önce Pavlos'a yardımcılık eden Dimas, sevgisini şimdiki çağa kaptırıp Pavlos'tan ayrılır. Selanik'e gider. Pavlos, Girit'e uğrar, Titos'u orada bırakır. Titos buradan Dalmaça'ya gider. Markos Asya'dadır, Luka Pavlos'un yanındadır. Pavlos, Tikos'u Efesos'a göndermiştir. Pavlos, özgür olduğu dönemin belirli bir döneminde Nikopolis'e gitmiş, orada kışı geçirmiş. Pavlos bu sıralarda da Korintos'a, Miletos'a uğramıştır. Belki de İspanya'ya kadar gitmiştir. Son mektubunun yazılışında Pavlos Roma'da tutukludur. Pavlos'un biliyorsunuz son mektubu 2. Timoteos'a mektubudur. Burada onun çok yaşlanmış olduğunu görüyoruz. Kısa bir süre sonra da Nero tarafından öldürüldü. Pavlos'un öldürülüşünden önce Timoteos'un Roma'ya gelip kendisini görmesini özlüyor. Daha ilk cezaevi dönemindeyken kendisinden yaşlı elçi diye söz ediyor. Bu yaşlı Mesih imanlısı Roma'da özgürlüğüne kavuşuyor, adı geçen yerlere gidiyor, belki başka yerlere de. Buralarda önemli işler görüyor, genç kuşağa görevler veriyor. Pavlos bu mektupları neden yazdı? Mesih ise ölüp dirildikten az bir zaman sonra inanlılar toplulukları da gelişip büyümeye, yayılmaya başladı. Bu dönemde Tanrı bilim oturmaya başladı. Çeşitli yerlerde oluşan inanlılar topluluklarına liderler gerekti. Bunların görevleri belirtilmeli, her tarafta yayılmaya başlamış yanlış, sakat, çürük öğretilere ilişkin kesin uyarılar verilmeli. Toplulukta düzen ve düzencenin nasıl uygulanacağı belirtilmeliydi. Bu amaçla Tanrı ruhu bu çobanlık mektuplarının yazılmasına neden oldu. Burada ne yazık ki değerli dinleyicilerimiz, zamanımız dolmak üzeredir. Bu programımızda sadece Timoteos'a bir giriş yapabildim. Bir sonraki yayınımızda ayet ayet Timoteos'un yorumunu yapacağım. Bize soru ve düşüncelerinizi anlamadığınız yerler olursa çekinmeden yazabilirsiniz. Size severek yanıt vermeye çalışacağız.